10. Ayrım.
Nick iyi bir arkadaştı ve arkadaşları onu seviyordu. Bazen kendini soyutlasa da asla kendini onlardan tamamen çekmedi. Onlar da Nick'e güvendiler ve mutsuz günlerinde ona yardım ettiler. Asla onu yalnız bırakmadılar. Nick program dönüşü sağlıklı, mutlu ve boyu uzamış bir halde uçaktan indi. Havaalanında bir pizzacı da bize her şeyi anlattı. Okula gitmeden önce birkaç saat konuştuk. Okul hakkında bazı korku ve heyecanları vardı ama bunu denemek istiyordu. Eğer okul iyi değilse ya da ona göre değilse eve dönmesine izin vereceğime söz verdim. John ise Nick'in okulu beğenmese bile kalması gerektiğini hatırlattı. Onu gönderebileceğimiz başka okul yoktu. Cevap vermedim çünkü söz vermiştim bir kere. Tüm hafta boyunca ondan haber alamadım. Çünkü aramasına izin verilmiyordu. Pazar günü bütün aile onu ziyarete gittik. Hepimiz onu göreceğimiz için çok heyecanlıydık. Söz verdiğimiz gibi hep birlikte oradaydık. Okul küçüktü ama itici değildi. Oğlanlar yatakhanede kalıyorlardı. Bir de yemekhane vardı. Öğretmenler barlardaki koruma görevlilerine benziyorlardı. Öğrenciler ölü gibi bakıyorlardı. Terk edilmiş, umutsuz, hayattaki amaçlarını kaybetmiş görünüyorlardı. Gördüklerim hoşuma gitmemişti. O gün ziyarete gidenler sadece bizlerdik. Nick'i gördüğümde yüreğimin acıdığını hissettim. Göz göze geldiğimde panik dolu bakışlarla karşılaştım. Beni bir kenara çekti ve okulun ne kadar korkunç olduğunu anlattı. Müdürün kendisinin söylediği gibi onlarla birlikte kalmadığını, kameraların çocuklar için çok zor olduğunu, çoğu öğrencinin hem şiddete başvurduğunu hem de deli olduğunu ve bize söylenenin tersine buradan çıkılmadığını söyledi. "Korkuyorum anne," dedi. Onun kamptan geri dönmek için uydurduğu şiddet ve işkence dolu hikayeleri hatırladım. Ama bunun farklı olduğunu biliyordum. Nick, ona yardım etmem için bana yalvarıyordu. Ona bakarken dürüst olduğunu içimde hissediyordum. Bir süre bundan konuştuk. Yatakhaneden çıkınca merdivenlerde insan dışkısı gördüm. Nick'in bana söylediklerinin gerçek olduğundan kuşku duymuyordum ve onu orada bırakamazdım. John'la konuştum. Ama o en azından başka seçenekler buluncaya kadar bir süre daha denememiz gerektiğini söyledi. Nick'i için cız ederek öptüm. Ona el salladım ve çocuklarla birlikte oradan ayrıldım. Sevdiğim birine ihanet ettiğimi ve çok güçlü bir şekilde hissediyordum. Bütün gece dolaştım durdum. Çok az uyudum. John uyanınca da ona düşündüklerimi anlattım. Haklıydı. Nick için başka seçeneğimiz yoktu. Ama bu onu öyle bir yerde bırakmak için bir özür değildi. Danışmanı tekrar aradım ve Nick'e bir okul bulmama yardım etmesini istedim. İstemeye istemeye belki bir şeyler yapabileceğini ama henüz okulla konuşmadığını söyledi. Önemli değildi. Gerekirse Nick'e ben ders verirdim ama onu o okulda bırakmayacaktım. Okulunu arayıp Nick'i oradan almak istediğimi bildirdim. Söyledikleri ilk şey paramı geri alamayacağım oldu. Nick orada tam 5 gündür kalıyordu. Onu o okuldan almam gerektiğini biliyordum. Bunu ona borçluydum. Onlara parayı değil, sadece oğlumu geri istediğimi ve Nick'i o sabah bir uçağa bindirmelerini söyledim. Akşamüstü Nick, Teksaslılar gibi sırıtarak eve geldi. Hayatta saçma sapan ya da akıllıca bir sürü şey yaptım. Ama verdiğim en olumlu karar herhalde Nick'i eve getirmek oldu. Kendime güvenim yerine gelmişti. Ne olursa olsun doğruyu yapacağıma yeniden inanmaya başlamıştım. Nick de bana her zaman güvenebileceğini, kendisine bir söz verdiğimde bu sözü ne olursa olsun tutacağımı kanıtlamıştım. Beni hayatımda hiç böyle kucaklamamıştı ve ben de onu hiç bu kadar çok sevmemiştim. Güven ve sevgi dolu harika bir andı. Onu okuldan alıp eve getirdiğime bir an bile pişman olmadım. Bunun onun için doğru bir karar olduğunu biliyordum. Bundan yıllar sonra bir avukat arayıp o okulun kapandığını söyledi. Çocukların kötü muamele gördükleri, incindikleri iddia ediliyordu ve bu konuda bir mahkeme açılmıştı. Yıllar önce açılan davalar bile vardı. Saçma bir şekilde şahitlik yapmam, okulun ne kadar güzel bir yer olduğunu söylemem istendi. Ben de onlara konağı unutamayacakları bir ders verdim. Telefonu kapatmadan önce okulun aleyhine seve seve şahitlik yapacağımı söyledim. Ve bir daha da onlardan haber alamadım. Başından beri o okul hakkında haklıydım. O telefon konuşması olmasaydı bile uzun zamandır bunu biliyordum. Kendisini okuldan aldıktan sonra Nick bana tümüyle güvenmeye başladı. Artık bildiğim bir şey vardı. Nick'i evde tutabildiğim sürece, güvendiğim ve hakkında iyi şeyler hissettiğim bir yerde olsa asla Nick'i uzağa göndermeyecektim. Hem kendime hem de ona. Onun için elimden gelen her şeyi yapacağıma dair söz vermiştim. Oğlumu bir yere kapatmak, başkalarının eline bırakmak istemiyordum. Neye mal olursa olsun, onun için bir çözüm bulup bunu uygulayacaktım. Hayatının geri kalanında onu tehlikeye atmamaya çalışarak bu sözümü tutmak için çaba sarf ettim. Kötü şeyler. Nick'i son okulundan da alınca her şeye yeniden başlamak zorunda kaldık. Onu nereye gönderecektik? Ona nasıl yardım edecektik? Binlerce telefon görüşmesi yapmış ve onun için bulabildiğim her kaynağa sarılmıştım. Acilen bir okula ihtiyacımız vardı. Bundan başka yeni bir psikiyatra ve destek sistemine de ihtiyaç duyuyorduk. Arkadaşları, danışmanları, okulları, doktorları, psikiyatrları ve aklıma gelen herkesi aradım. İlk işim yeni bir psikiyatr bulmak oldu. Kendisi hayli tanınmış bir doktordu. Boş vakti olduğunu söyledi ve Nick'i hastası olarak kabul etti. Sıra okula gelmişti. Danışmanı tekrar aradım. Başka bir şehirde küçük bir okul önerdi. Nick'in her gün oraya gidip gelmesi gerekiyordu. Ama bu zor bir şey değildi. Nick, John ve ben onu görmeye gittik. İyi ve sıcak insanların yönettiği güzel bir okula benziyordu. Nick de kabul ediyorlardı. Eski okulundan bazı tavsiye mektupları almamız gerekiyordu. Ama bunu kolayca hallettik ve bir iki gün içinde Nick okula başladı. Bir okul ve bir psikiyatr bulmuştuk. Ama bundan fazlasına ihtiyacımız olduğunu biliyordum. Tanıdığım bir pediatr bana ilginç insanlar tarafından yönetildiği söylenen yeni bir uyuşturucu programından bahsetti. Nick için böyle bir programa ihtiyacımız olmadığını söyledim. Ama pediatr, Nick'e grup desteği önermesi durumunda bunun en azından konuşmaya değebileceğini söyledi. Onlarla konuşmaya gelmesi için Nick'i ikna ettim. Başta bunu istemedi. Ama ondan bunu bana bırakmasını rica ettim. Yanlış hatırlamıyorsam ona rüşvet teklif ettim. Ya görmek istediği bir film ya da Çin yemeği gibi bir şeydi bu. O zamanlar rüşvet verme konusunda pek iyi değildim. Telefonla konuştuğum kadınla görüşmek için uyuşturucu programına gittik. Kadının sesi genç, enerjik ve hevesli geliyordu. Nick'in son zamanlardaki problemlerinden bahsettiğimde verdiği cevaplar da hoşuma gitmişti. Ona oğlumun zihinsel problemlerinin olduğunu düşündüğümü söylemedim. Sadece henüz iki okuldan atıldığını, daha doğrusu birinden atıldığını, birinden ayrılmasının istendiğini söyledim. Bitirdiği arazi programını söylediğimde kadın bundan etkilendi. Ayrıca Nick'e bıraktırdığım dehşet verici okuldan da bahsettim. Konuştuğumuz şeylerden sonra kadınla tanışmak için sabırsızlanıyordum. Ama Nick böyle hissetmiyordu. Yol boyunca müzik dinledi. Sıkılmış görünüyordu. Orada fazla kalmak istemediğini söyledi. Ekim'in sonlarına doğru kuru ve soğuk bir gündü. Yolda giderken Nick'in geçen yazdan beri aşmak zorunda kaldığı engelleri ve uyum göstermesi gereken değişiklikleri düşündüm. Bunların onun için ne kadar zor olduğunu biliyordum. Ama onu son okuldan aldığımdan beri iyi görünüyordu ve yeni okuluna gitmeye istekliydi. Uyuşturucu programının bekleme odasında birkaç dakika bekledik. Yeterli büyüklükte bir evdi burası. Duvarda büyütülmüş 12 maddelik prensipler tablosu vardı. Biz beklerken bir avuç genç içeride ve dışarıda geziniyordu. Randevumuzun olduğu kadın geldi. Genç ve güzeldi. Uzun, koyu sarı saçları, iri yeşil gözleri vardı ve adı Julie'ydi. Uzun, çiçekli bir elbise giydiğini, elimi sıkarken ve kendini Nick'e tanıtırken yüzünde sıcak bir tebessüm olduğunu hatırlıyorum. Nedenini bilmiyorum ama o anda ondan hoşlanmıştım. Akıllı, atak ve sıcakkanlı olmasının dışında anlattığımız her şeyin özünü anlıyor gibiydi ve Nick onun ilgisini çekmişti. Ona Nick'in yeni okulundan ve yeni psikiyatrından bahsettik. Amacımızın Nick'e yeni bir başlangıç sunmak olduğunu, oraya neden gittiğimizi ya da ondan ne istediğimizi pek bilmediğimizi söyledik. Ancak görüşmenin ilk 5 dakikasından sonra bir şeyi çok iyi biliyordum. Bu kadını Nick'in hayatında istiyordum. Bir anda kendimi ona yakın hissedivermiştim ve onun farklı olacağını seziyordum. Onun zamanla bana ve Nick'e neler ifade edeceğini bilmiyordum. Kız kardeşim, Nick'in yaşam savaşında yardımcım ve vazgeçemeyeceğim bir dostum olacağını nereden bilebilirdim? En iyisinin Nick'in haftada bir danışmanlık için oraya gidip psikiyatra yaptıkları şeyleri tekrarlaması olduğuna karar verdik. Nick'i uyuşturucu programına sokmaya gerek yoktu. Nick'i haftada bir kere bağımsız bir hasta olarak kabul ediyordu. Sürdürdüğü uyuşturucu programı da bunu engellemiyordu. Julie'nin sağlayacağı faydalar konusunda kesin bir şey bilmiyorduk. Ama onu çok sevmiştim. Açıklığına, dürüstlüğüne ve Nick'le iletişim kurma konusundaki yeteneğine hayran olmuştum. Bu yüzden de Nick'in onu görmeye gitmesini istiyordum. Nick de ondan etkilenmişti ve benim gibi o da Julie'den hoşlanmıştı. Julie, psikiyatrın söyledikleriyle Nick'in bunları kendi hayatına uygulaması arasında, ayrıca Nick'in ergenlik sorunları ve ihtiyaçlarıyla benim daha sıradan, tutucu fikirlerim arasında harika bir köprü görevi görüyordu. Anlattığına göre Julie'nin asıl uzmanlık alanı kimyasal bağımlılıktı. Ama en büyük yeteneği gençleri anlamasıydı. Onları seviyordu ve onlarla çalışmak hoşuna gidiyordu. Genellikle uyuşturucu problemi olan sorunlu gençler onun ilgi alanına giriyordu. Ayrıca davranış bozukluklarıyla da ilgileniyordu ve bu Nick'e uyuyordu. Kendi de yaklaşık 10 yıl bağımlı olmuştu ama şimdi iyileşmişti ve o zamandan beri gençlere yardımcı oluyordu. Bu konuda yetenekli gibi görünüyordu. Bize yıllardır deneyim kazandığını ama akademik bir eğitiminin olmadığını da söylemişti. Nick'i anlıyordu ya, bu benim için hiç önemli değildi. Onunla tanıştığımız yerde gençlik programının yöneticisiydi. Bundan önce de tanınmış başka bir uyuşturucu programının yöneticiliğini yapmıştı. Nick'e kendisinin de gençliğinde uyuşturucu kullanmış olduğunu söylemişti. Her şeyden önemlisi Nick'i dinleyebiliyor, onun söylediklerini mantıklı ihtiyaç ve duygularla çevirebiliyordu. Sadece onun korku ve ihtiyaçlarını anlamakla kalmıyordu. Nick'in dilinden de anlıyordu. Bu, o zamanlar benim yapamadığım bir şeydi. Nick döneli birkaç gün olmuştu. Ama okul, psikiyatr ve Julie sayesinde içim gerçekten rahatlamıştı. Artık Nick de, ben de umutluyduk. Nick yaptığı şeyden heyecan duyuyordu. Şansımız yaver giderse kendi ayakları üstünde durmasına yardım edecektik. Bu gerçek bir başarı olurdu. Uzun zamandır ilk kez Nick'in geleceği için ümitliydim. Hayatı bayrak yarışına benziyordu. Okul, psikiyatr ve Julie arasında mekik dokuyordu. Akşam yemeklerine nadiren yetişebiliyordu. Ama yaptığı şeylerden memnun görünüyordu. En azından bir süre bu böyle devam etti. Birkaç ay içinde okuldaki görevlilerle atışmaya başlamıştı. Okulda sıkı bir disiplin vardı. Kurallara uymayanlar cezalandırılıyordu. Nick bu kurallara uymakta zorlanıyordu. Ama elinden geleni yapıyordu ve ondan şikayetçi değillerdi. Julie de ona yardım ediyordu. Nick Julie'yi seviyordu. Sorun ona bulduğumuz psikiyatrdı. Nick de fazla ilgilenmiyor, ondan hoşlanmıyor gibime geliyordu. Sanki onun şımarık bir velet olduğunu ve problemlerinin önemsiz olduğunu düşünüyordu. Nick de ondan nefret ediyor ve onu budala olarak nitelendiriyordu. Tekrar psikiyatr değiştirmeyi düşündüm ve bildiğim bütün kaynaklara başvurdum. Ama Nick psikiyatriye cevap vermiyordu. Onun için uygun psikiyatrı bulabileceğimi ummuyordum. Zaten Julie bu ihtiyaçların çoğunu karşılıyordu. Nick birkaç ay istikrarla gitti. Başlarda okulda iyiydi ama bu durum gittikçe bozulmaya başlamıştı. Yine her şey yüzünden depresyona giriyordu ve ara sıra uyuşturucu kullanıyordu. Odasında boş bir nikroksit kutusu bulmuş ve telaşlanmıştım. Nick bunu şiddetle inkar etse de okul onun teneffüslerde bu ilaçlardan birer tane kullandığını düşünüyordu. Bu kez Nick'e değil, okula inanıyordum. Şimdi günlüklerini okurken daha 15'inde bile olmadığı o kış, esrar, LSD ve eskaze gibi birçok ilaç kullandığını öğreniyorum. Sanırım sık sık esrar kullanıyordu ve bu da onu daha çok depresyona sokuyordu. Yine kendini soyutluyor ve bizden uzak duruyordu. Okulda da ciddi bir sorun yaşamamasına rağmen mutlu değildi. Ona yardım eden tek kişi Julie'ydi. Gözümün üstünde olmasına rağmen o sıralar uyuşturucu kullandığının farkında değildim. Sanırım kokain de kullanmış. Bunlardan hiçbirine bağımlı değildi. Sadece kendini tedavi etmeye çalışıyordu. Böyle sürekli depresyonla ortaya çıkan problemlerin gençlik çağında çok daha vahim olduğunu duymuştum. Eğer gerçekten ciddi bir akıl hastalığı olsaydı, vücudunda sürekli hormon artışı büyük bir problem olurdu. Ama o zamanlar kimse onun ciddi problemlerinin olduğunu söylememişti ya da bunu itiraf etmemişlerdi. Nick, ergenlik dönemini zor geçiren, çok akıllı ve şımarık bir çocuk olarak nitelendiriliyordu. Keşke o zamanlar hem bunları söyleyen doktorlar hem de ben onun günlüklerini okumuş olsaydık. Bunlar ihtiyacımız olan ipuçlarını sağlardı. Ama ben ne yazık ki Nick'in özel hayatına fazla saygı duyuyordum. Julie devam ettiği programı baharda bırakıp hastalarını evlerinde ziyaret etmeye başladı. Okulda davranış bozukluğu olan ya da anne babalarıyla geçinemeyen gençlerle ilgileniyordu. Ben de ondan evimize gelip Nick'i görmesini istedim. Nick giderek daha zor bir çocuk oluyordu. Depresif ve kavgacı olmuştu. Düşmanca davranıyordu. Onu akşam yemeklerinde masaya getirmek başlı başına bir meseleydi. Geldiğinde de iç çamaşırlarıyla ya da pijamasıyla şova çıkmış gibi oluyordu. Açıkça belliydi ki delice davranmaya başlamıştı. Julie bile onda bir değişiklik olduğunu, onun diğer hastalardan çok daha zor olduğunu söylemişti. Ama bu onu yıldırmamıştı. Nick'e hayatı daha güzel göstermek için hiç durmadan bir şeyler üretiyordu. Biz yapamasak da Julie Nick'i anlayabiliyordu. Onun bu konuda ne kadar yetenekli olduğunun farkındaydım. Bir tek o Nick'le anlaşabiliyordu. Nick konusunda sürekli endişeli olduğumdan bu konuyu kendi terapistimle de görüştüm. Ve o bana kimsenin söylemediği bir şey söyledi. Kendisi Nick'i hiç görmemiş olsa bile onun ciddi bir akıl hastalığının olduğundan şüpheleniyordu. Ona göre bu olasılıkla şizofreni ya da manik depresyondu. Söyledikleri beni şoka uğratmıştı. Terapistim Nick'in kendi doktorunun bu konuya fazla ilgi göstermemesine şaşmıştı. İlk başta onun söylediklerine karşı çıkıp Nick'in normal olduğu konusunda ısrar ettim. Ama öyle olmadığını biliyordum. Söyledikleri benim için korkunç şeylerdi. Terapistim ayrıca Nick'le ilgili normal beklentiler içinde olmaktan vazgeçtiğimde ve ona çatı katındaki deli teyzemiz gibi davrandığımda her şeyin daha iyi, en azından daha gerçekçi olacağını söyledi. Nick henüz 14 yaşındaydı ve onun gerçekten akıl hastası olduğunu düşünmek beni hem çok korkutuyor hem de çok üzüyordu. Ama bunu inkar da etmiyordum. Doktorlar söylediklerinde haklıydılar. Akşam yemeğine gelse ne değişirdi ki? Hatta gelmese bizim için daha iyi olurdu. Her akşam yemeği bir kabusa dönüyordu. Nick her şey hakkında tartışma çıkarıyor, herkesi aşağılıyor, gaz çıkarıyor, giyiriyor, herkesle alay ediyor, herkese bağırıyordu. Kafasını 3 ay sonra gideceği konsere ve onu kimin götüreceğine takıyordu. Sohbet etmeyi imkansızlaştırıyordu. Diğer çocuklar tek laf edemiyorlardı. Onun kimsenin yemeğini mahvetmemesi için kurallar koymaya çalıştım. Ama bunlar onun uyamadığı ya da uymadığı kurallardı. Onu böyle görmek beni çok üzüyordu. Bakımsız dolaşmaya başlamıştı. Saçlarını taramayı reddediyordu. Tartışmalar başlatarak gece gündüz ve özellikle akşam yemeklerinde hakaretler yağdırarak herkesi, özellikle de beni üzmek hoşuna gidiyordu. Tüm çabalarımıza rağmen bir ay içinde hem kendi üzerindeki kontrolünü hem de kendisine olan saygısını kaybetti ve yoğun bir şekilde depresyona girdi. 14 yaşındaydı ve kendisinden 3 yaş büyük bir kıza aşık olmuştu. Evleneceklerini söyleyip duruyordu. Birdenbire hayatı çok büyük boyutlarda mantıksız davranışlarla karmakarışık olmuştu. Julie haftada bir ya da iki kere onu görmeye geliyordu. Okulun kapanmasına az kaldığı ve Nick'in 15. yaş günü yaklaştığı için her gün gelmeye başladı. Julie olmasaydı Nick'le başa çıkamazdım. Onun sakinleştirici etkisi, keskin kavrama yeteneği ve akıllıca öğütleri hem Nick'in hayatını hem de bizim hayatımızı daha çekilir kılıyordu. Savaşan taraflar arasında arabulucu gibiydi Julie. Bazen Nick'e ayakkabılarını giydirmek ve banyo yaptırmak gibi küçük sorunlarla, bazen de hayati derecede önemli sorunlarla ilgileniyordu. Problemli çocuklarla uğraşan tüm anne babalar gibi, zaman zaman John'la benim de farklı fikirlerde olduğumuz oluyordu. Nick'le her gün, her dakika uğraşmak zorunda olmamız, evliliğimiz üzerinde baskı yaratıyordu. Bazen Nick sabahın ikisinde, üçünde ya da dördünde odamıza gelip önemsiz şeyler hakkında tartışıyordu. Tabii Julie de bize yardım etmek için orada olmuyordu. Her şeyden önce bu bizim için yorucu, acı verici ve üzücüydü. Nick'in davranışları hepimizin üstünde baskı yaratmaya başlamıştı. Yine de hepimiz onunla ayrı ayrı ilgilenmek ve küçüklere zarar vermesini engellemek için elimizden geleni yapıyorduk. Ama bu her zaman mümkün olmuyordu. Tabii ki kolay da değildi. Nick'le yaşamak bazen bir kabustan beter oluyordu. John ve ben çok endişeleniyorduk. Üzerinde düşünmemiz ve tartışmamız gereken çok şey vardı. Onun fiziksel ve ruhsal sağlığı, okul hayatı, evdeki davranışları, kötü bir örnek oluşturması, duyduğumuz korkular. Her gün en çok Nick'le vakit geçiriyordum ve diğer çocuklarımla da ilgilenebilmek için zamanla yarışıyordum. Julie'nin Nick'le ilgilenmek için yanımda olması diğerlerine de vakit ayırabilmemi sağlıyordu. Kendimi yere atıp bağırmak istediğim ya da delireceğimi sandığım günler oluyordu. En kötüsü de ona nasıl yardım edeceğimi bilemememdi. Sabır ve mantık Nick üstünde çok az etkili oluyordu ya da hiç etkili olmuyordu. Tehlikeler ve sonuçlar da öyle. Onunla anlaşmalar imzalamayı denedik. Bizimle saatlerce tartışıyor, kesinlikle bunları reddediyor ama sonunda imzalıyordu. Ve dakikalar veya saatler sonra verdiği sözden cayıyordu. Anlaşmalar da bir işe yaramıyordu. Psikiyatrlarla geçirdiği zamanı Nick'e pek yararı olmuyordu. Ve şimdiye kadar kimse bir tedavi önermemişti. Nick'in terapistine benim doktorumun Nick'in olasılıkla ciddi bir şekilde hasta olduğunu söylediğini anlattığımda onun bu sonuca henüz varmadığını hissettim. En azından o Nick'i daha iyi tanıyordu. Daha fazla bulguya ihtiyacı olduğunu söyledi. Başka bir anlaşma daha yapmamızı istedi. Tüm duvarları önceden yaptığımız anlaşma kağıtlarıyla kaplayabilirdim. Yeni bir anlaşmanın işe yaramayacağını biliyordum. Nick söylenenleri yapmıyordu. Sanki anlaşmalar yaptığımız anda buharlaşıyorlardı. Nick bunları hiç umursamıyordu. Oysa günlüklerini okumuş olsaydı her şey açığa kavuşurdu. Ama bu Nick'in özel hayatıydı. Ne kadar acı çektiğini sadece o biliyordu. Ve bunu kimseye söylemiyordu. Bizim gördüğümüz sorunlu, saldırgan, sinirli, mutsuz, korkmuş, gecenin yarısında darmadağınık saçları ve pijamasıyla evde dolaşan, bazen de yerde uyuyan bir çocuktu. Görüştüğüm insanlardan hiçbiri kaygılarımı paylaşmıyordu. Aşağıdaki yazılar günlüğündeki Maymun Çocuk adlı bir yazısından. O zamanlar kendisine bu ismi takmıştı. Bu yazıları tümüyle ipe sapa gelmez. Bazıları ise, ki bunlar çoğunlukta, oldukça başarılı yazılar. Özellikle de 14 yaşındaki bir çocuk için. Şeytanlar. Şeytanlar itişerek ve gülüşerek kafamın içine giriyorlar. Duygularım öldü. Zamanlamaları beni korkutuyor. Kıkırdıyorlar ve beni çimdikliyorlar. Tırnakları etime batıyor. Öğürerek ve renkli kan kusup öksürerek ölüyorum. Arkamı dönmek istiyorum. Bu kancaya asılı beklemek hiç de kolay değil. Acı çekerek ve büyük kaçış tarafından yutularak burada sallanıyorum. Geri planda yeşil çelik duvarlardan başka bir şey görmüyorum. Acı çektirenlerin bıraktığı yıkıntılar üstünden bana pis pis bakıyorlar. Bu günlüğü aşağı yukarı 2 sene önce 7. sınıftayken ölen arkadaşı Sera ile ilgili öykülerle dolu. Demek hala onu çok özlüyor ve onunla beraber olmak istiyormuş. O sıralar kendi cehenneminde yapayalnızdı. Yazdıklarını okudukça içim sızlıyor. Burnuma yanık et kokusu geliyor. Kamburum çıkmış, uykulu bir halde ve kaşınarak burada oturuyorum. Konuşuyorlar. Her şey sakin ve sisli. Dikkatsiz, bulanık gözler beni yumrukluyor. Kırmızı yüzler. Bana sen kötüsün, kötü bir çocuksun diyorlar. Bence öyle değil. Ben kötü değilim. Ben deli değilim. Sadece herkesin sakin olmasını ve beni yalnız bırakmasını istiyorum. Sıcak ve rahat olup ürpermek istiyorum. Ama böyle bir yer bulamıyorum. Kafamı dinleyeceğim, bacaklarımı uzatacağım o küçük ve huzurlu yer. Gel, biraz burada kal. Şapkanı, ayakkabılarını çıkar. Rahatına bak. İstendiğimi hissetmek istiyorum. Birilerinin beni kucaklamasını, bana bakmasını istiyorum. Güzel olduğumu söylemelerini istiyorum. Ben harikayım. Ama bunları hiç söylemiyorlar. Herkesten uzak, insanlardan nefret edilen dumanlı oturma odasında, olmak istediğim yerde olmak için verdiğim bitmez tükenmez bir savaş bu. Botlarımı çıkarıp ayaklarımı sehpaya uzatmak istiyorum. Hep böyle, kötü şeylerden, kötü niyetli insanlardan, pişmanlık çeken ve kendilerinden farklı şeylerden nefret eden, yaşlı ve kötü niyetli donuk insanların acılarıyla dolu, sayısız donuk değirmen taşından uzakta olmak istiyorum. Bunları sevmiyorum. Hepsi bana komik geliyor. Arkamdan gülüyorlar. Parmaklarını yüzüme doğrultuyorlar. Canımı acıtıyorlar. Ve istenmediğimi hissettiriyorlar. Bundan nefret ediyorum. Diğer yazıları. Canımın yanması. Bu beni hasta ediyor. Bundan yoruldum. Hep elimden geleni yapıyorum. Bu beni ağlatsa da, içimi acıtsa da yapmam gerekeni yapıyorum. Sanki bu kimsenin umurunda değil. Kimse çabaladığımı fark etmiyor. Terleyene, hıçkıra hıçkıra ağlayana ve titreyene dek bunu yapıyorum. Öfke ve nefretle öylesine doluyorum ki hiçbir şey göremiyorum. Her şey fırıl fırıl dönmeye başlıyor. Beni kurtaracak olan ipe doğru hızla hareket ediyorum. El yordamıyla onu bulmaya çalışıyorum. Ama ona yaklaştığım her santimde birileri gözyaşlarıma, terime ve kanıma gülerek onu geri çekiyor. Bu beni deli ediyor. Buna değmez. Bununla rahatlıyorum. Ayağa kalkıyorum, üstümü silkeliyorum. Yüzümdeki kanı temizliyorum ve gidiyorum. Gülmenizi ve eğlenmenizi terk ediyorum. Tüm savaşmam ve çabalamam boşuna. Bu bir duvarın içinden geçerek yürümeye benziyor. Bundan kurtulmak için hangi yöne koşarsam koşayım, kemikleşmiş, amaçsız nefretiniz beni dürtmeye devam ediyor. Bacaklarım ne kadar hızlı hareket ederse etsin, koşamıyorum. Ne kadar istesem de saklanamıyorum. Bu sizin için bir oyun. Beni çizgiden ne kadar aşağı itebileceğinizi görmek için bir hile. Şimdi çizginin üstündeyim. Size oyun gibi gelen şey benim hayatım. Güç. Birinin size sarıldığını düşünmek için hiç kollarınızı kendi bedeninize sardığınız oldu mu? Hiç onlarla konuşup ellerini sıkmak istediniz mi? Hiç kendinizi çirkin ve değersiz hissedip kusurlarınızı görmek için günlerce aynaya baktınız mı? Size güldüler mi hiç? Hiç kendinizi tuhaf ve yabancı hissettiniz mi? Hiç yalnız bırakılıp kafanızın içinde yandığınız ve mahvolduğunuz oldu mu? Ne istediklerini bilemezsiniz. Neye ihtiyaçları olduğunu anlayamazsınız. Üstlerine basılır korkusuyla hiç duygusallığınızı ve gerçek duygularınızı gizlediğiniz oldu mu? Benim oldu. Ben bunların hepsini yaşadım. Bunlarla yaşadım. Bunlarla yaşıyorum. kendi kendimle arkadaşlık ediyorum. Nefret dolu bedenimi ve ruhumu seven birilerini hayal ediyorum. Bunu yapmak için güçlü olmam gerekiyor. Sonuçları ne olursa olsun, yumruklarımı sıkmak, dişlerimi gıcırdatmak, iyiymişim ve her şey iyi gidiyormuş gibi yapmak zorundayım. Acıya ve göğsümü yakacak ateşe rağmen duygularımı kontrol edip onlarla başa çıkmalıyım. Buna mecburum. Yemek yok, gülmek yok, alkış yok, sadece yaşam mücadelesi.